Ayrım 39.
Sayfa 386. Bu konuşmadan rahatsız olan Bakunin şaka yaparak kurtulmaya çalıştı. Ciddi bir ses tonuyla, "Beni anlamalısınız Liza," dedi. "Ben çok genç yaşlarımdan beri kendimi dünyadaki tüm insanların mutluluğu için verdiğim mücadeleye adadım. Kaderimi bu belirledi. Ben savaşçı bir gezginim. Ama son günlerde rüyalarımda bile sizin harikulade gözlerinizi gördüğümü, onlardaki sevgiyi sevinçle fark ettiğimi gizlemeyeceğim. Teşekkür ederim ama unutmayın, ben kendime ait değilim." Liza uysalca yanıtladı. "Öyle olsun. Aşkımın karşılığında hiçbir şey beklemiyorum sizden. Sevmek de bir mutluluk kaynağıdır, öyle değil mi? Hatta herkesi severek birini sevemediğiniz için size acıyorum. Ben sizden daha zenginim." "Böylesine zeki olmanız güzel," dedi Bakunin. "Kadınlar beni genellikle her şeyden ve tabii ki bir insanın yaşamından çok daha önemli olan büyük amaçtan kıskanmışlardır. Ama kalbimdeki acı çeken Slav halkına duyduğum büyük aşktan arta kalan ufacık yeri size vermek isterdim." Liza Bakunin'e yaklaştı ve onun büyük kıvırcık saçlı başını göğsüne bastırdı. Liza yaşamındaki en mutlu birkaç gününü geride bırakmıştı ki Fransa'da devrim patladı. Onu umarsızca seven kadın büyük bir acıyla Bakunin'in artık tanınmaz hale geldiğini gördü. Dünyadaki her şeyden daha çok devrime önem veren Bakunin başka kapılara yönelmiş, Liza'dan uzaklaşmaya başlamıştı. Liza onu sonsuza kadar kaybetmemek için bunu kabullenmekten başka bir yol kalmadığını anladı. Ama Bakunin Brüksel'i terk eder etmez çaresizlik duygusu o kadar yoğunlaştı ki Liza hastalandı. Yeni inşa edilen Brüksel garında Michel onunla dalgın bir biçimde vedalaşırken Liza Paris'e onu davet etmemesine karşın Bakunin'in peşinden gitmeye karar verdi. Bakunin'in hayatında başka bir kadının olmadığını, serbest olduğunu bilmek Liza'yı bir parça rahatlatıyordu. Bakunin'in sürekli birilerinin şefkatine ihtiyaç duyan kocaman sıra dışı bir çocuk olduğuna inanıyordu. Bu yüzden büyük bir samimiyetle bir anne gibi endişeleniyordu Liza. Ona duyduğu sevgi artık uzun bir süredir insan sevgisinin her türünü içeriyordu. Onları hiçbir şeyin ayıramaması için kız kardeşi bile olmaya razıydı. Liza en çok bir kenara atılmaktan ve unutulmaktan korkuyordu. Bakunin'in ekonomik sorunlarını bildiği için ders vererek veya çeviri yaparak kazandığı paranın neredeyse tamamını ona gönderiyor ve her gün mektup yazıyordu. Böylece kendisini avutuyordu. Mihail Aleksandrovic, Liza ona ismiyle hitap etmeye çekiniyordu. "Bir kez olsun bana acıyın. Bu dünyada hiç kimsem yok, bana hiç kimse acıyamaz. Çevremdekilere kendi sorunlarımdan asla bahsetmiyorum. Bu gururumdan geriye kalan tek belirti. Paris'e gitmeden önce bana son geldiğinizde kendi içinizde verdiğiniz mücadelenin şiddetinden hasta olduğunuzu ve sıtmaya yakalandığınızı söylediniz. Demek ki ayrılık tıpkı benim için olduğu kadar sizin için de korkunçtu. Ben hala aynı durumdayım. Bugün öyle üzülüyorum ki gözyaşlarıma engel olamıyorum. Oysa boşu boşuna ağlamak bana göre değil. Zaten yeterince mutsuzum, beni kırmayın, daha fazla üzmeyin. Bir an önce hiç değilse birkaç satır yazın. Hayatımız öyle çabuk geçiyor ki, neden kendi ellerimizle hem kendimize hem başkalarına zehir edelim?" Liza hiçbir mektubuna yanıt alamayınca Bakunin'i aramak için Paris'e gitti. Ama onun Paris'e varmasından iki gün önce Bakunin Poznan'a geçmişti. Yolculuğa devam etmek için Liza'nın ne parası ne de takati kalmıştı. Karşılıksız aşkının verdiği acıya yenilmiş halde yaşlı ve hasta Maria Lvovna Ogaryovna'nın yanına sığındı. Yaşlı kadının öğütlerini ve eleştirilerini dinlemek istemediğinden yaşadıkları hakkında tek bir söz etmemeye ve Bakunin'in adını ağzına almamaya karar vermişti. Nisan ayında Rusya'daki teyzesi eve dönebilmesi için Liza'ya biraz para gönderdi. Kısa bir süre sonra beklemekten umudunu kestiği Bakunin'den Liza'nın çok sayıdaki mektuplarının karşılığı geldi. Mihail sert bir ultimatom veriyordu. Geleceğin korkunç ve tehlikelerle dolu olduğunu ve sonsuza dek ayrıldıklarını yazıyordu. Liza ile aralarında uçsuz bucaksız bir uçurum vardı ve ondan yaşadıklarını unutmasını istiyordu. Ama aşk, hakaretler ve kötü olaylar olmadığı sürece en acımasız sözcüklerden bile korkmaz. Liza, çaresizliğinin verdiği bir kararlılıkla Bakunin'i yanıtladı. Güçlü bir iradeyle üzerine yol kurulamayacak bir uçurum yoktur. Bir tek şey söyleyin, nerede olursanız olun görüşme imkanı sağlayabilirim. Ben bugün sizin mektubunuzu alınca nihayet rahat bir soluk alabildim. Oysa şimdiye dek Paris'te gündüzlerin ve gecelerin olduğunun farkında değildim. Kendi kendime hep sizinle konuşuyor, tanıştığımız günden itibaren düşündüğüm ve hissettiğim her şeyi size anlatıyordum. Ne kadar çok acı çektiğimi bir bilseniz. Yüreğimdeki ve ruhumdaki bütün gücü sizi bulmak için harcadım. Size yazma ve hakkınızda iyi şeyler duyma imkanından yoksun kalmanın, sizi sonsuza dek yitirmenin benim için ne kadar dayanılmaz olduğunu anlamalısınız. Birinin beni anlayabilmesi için yaşadıklarımı yaşaması gerekiyor. Her zaman herkesin acısını paylaşmaya hazırım ama kendim bu anlayışı insanlarda nadiren gördüm. Ama ruhumdaki en canlı coşkular reddedilse bile sevme gücünü yitirmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu duygu içimde olduğu sürece ben mutsuz olduğumu söyleyemem. Berlin'e gitmeye karar verdim. Orada sadece hakkınızda bir şeyler duymayı değil, olasılıkla sizinle görüşmeyi de başarabilirim. Yanıma gelmek veya beni Poznan'a çağırmak size kalıyor. Eğer bana karşı biraz olsun dostluk duyguları besliyorsanız, Tanrı aşkına bana yazın. Liza'nın mektubu Bakunin'i etkiledi. Onunla Berlin'de görüşmeye söz verdi. Herweg ve Bornstedt'in lejyonu Baden bölgesinde Niederdossenbach köyü yakınlarında Nürnberg ordusu tarafından bozguna uğratıldı. Lejyonerler hepsini bir darbeyle yok etmeyi tasarlayan Almanya ve Fransa hükümetlerinin kurduğu kapana kıstırıldılar. Yiğitçe savaşan Herweg ve gönüllüler taburu zaten yenilgiye mahkumdu. Emma bu zor anlarda olağanüstü bir soğukkanlılık ve yaratıcılık göstermişti. Herweg'le birlikte saklandıkları köyde bir köylüden başarısız önderi sandığa gizlemesini ve üstünü samanla örtmesini rica etti. Daha sonra erkek gibi giyinen Emma bir köy arabasına yüklediği sandığı Fransa'ya götürdü. Adalbert von Bornstedt ise bu savaşta bir zafer kazanarak geçmişini silip dürüst bir devrimci olduğunu kanıtlamayı başaramadı. Niederdossenbach'taki çatışmadan zor kurtuldu. Devrimci dalganın yükseldiği yerlerde bulunmaya artık ihtiyacı yoktu. Çalkantılar içindeki Berlin ve Viyana'da bile Bornstedt halk mahkemesine çıkarılıp kendisinden hesap sorulmasından korkuyordu. Üstelik yıllarca kükürtlü sular ve kükürtlü su ve javel suyu masajlarıyla tedavi etmek için beyhude bir çaba harcadığı eski hastalığı hızla ilerlemeye başladı. Bornstedt sürekli takip edildiğinden kuşkulanıyor, bu yüzden uykusuzluktan ve cezalandırılmayı beklemekten bitkin halde şehir şehir geziyordu. Bir iskelet gibi zayıflamıştı. Çevresindekileri ani krizler geçirerek ürkütüyordu. Halüsinasyonlar peşini bırakmıyor, anlamsız bir ölüme götürdüğü, özverili, cesur adamların kanlar içinde düşüşlerini tekrar tekrar gözünde canlandırıyordu. Her şeye yeniden başlayabilseydim diye düşünüyordu bazen ıstırap içinde. Her şeyi unutabilseydim. Ama iltihaplı beyninde geçmiş yeniden ve daha güçlü canlanıyordu. Bornstedt'in korktuğu başına geldi. Gözaltına alındı. Hapishaneye düştüğünde delirmişti. Hücresinde kah askeri emirler veriyor, kah affedilmesi için yalvarıyor, bazen de birilerine tehditler savuruyordu. Sonunda onu bağlayarak hapishanenin akıl hastanesi İlno'ya kapattılar. Bornstedt orada öldü. Marx ve Engels Köln'e giderlerken, Orta Çağ'da düşman tarafından kuşatıldığında yiğitçe direnen ünlü kentte, Mainz'da bir süre kaldılar. Burada görüştükleri Komünistler Birliği üyeleriyle bundan sonra birlikte yürütülecek faaliyet ve işçilerle nasıl daha yakın ilişkiler kurulacağı üzerine konuştular. Karl yine Almanya'daydı ve ana dilini duyuyordu. Daha birkaç ay öncesinde Almanya'ya dönmek onun için ağır hapis cezası, belki de ölüm anlamına geliyordu. Ama o bir gün bu durumun değişeceğini, yurdunu görebileceğini biliyordu. Son birkaç yıl süresince kıtlık ve yoğun bir ekonomik kriz yaşayan Almanya'da da Fransa'da olduğu gibi halk ayaklanmaları baş göstermişti. Mart'ta Berlin'de iki gün süren sokak çatışmalarından sonra isyancı halk kraliyet askerlerini yenilgiye uğrattı. Prusya'da ve diğer Alman krallık ve prensliklerinde liberal burjuva hükümetler kuruldu. Ama etkinliklerini yarım yamalak reformlar yapmakla sınırladılar. Örneğin köylüleri feodal baskıdan kurtarmak için hiçbir şey yapılmamıştı. Emekçi halkın durumu hala eskisi gibi kötüydü ve yönetimde, poliste, orduda yine aynı zengin aileler hüküm sürüyordu. Alman burjuva hükümetleri 36 küçük devlete bölünmüş olan Almanya'nın birleşmesini gerçekleştirmek konusunda da beceriksiz davrandılar. Bu süreçte çoğu Komünistler Birliği üyesi, yaklaşık 400 Alman işçi sınırı tek tek geçerek Almanya'nın çeşitli kentlerine dağıldı. Hemen hemen hepsi de devrim mücadelesine katıldı. Gelişmeler Marx ve Engels'in önerdiği taktiğin doğruluğunu kanıtlarken devrimin ön saflarında Komünistler Birliği'nin yarattığı devrimci işçiler ve entelektüeller çarpışıyordu. Karl ve Friedrich Mainz'dan Köln'e kadar bir yolcu arabasıyla seyahat ettiler. Çenesine kadar kapalı resmi ceket giymiş, boynunda sıcak kaşkol taşıyan, yüzü bataklık kuşunun yüzüne benzeyen zayıf bir memur, korkuyla bakınan yolculara dehşet içindeymiş gibi anlatıyordu. Köylüler, bu insan kılıklı barbarlar, lanetli 1525 yılında olduğu gibi tırpanlarla, yabalarla ve baltalarla silahlanmışlar. Dipnot: Thomas Münzer'in önderlik ettiği ve ilkel komünist talepleriyle dikkat çeken köylü ayaklanması. Malikanelere saldırıyorlar ve dağ ormanlarından hiçbir cezaya maruz kalmadan sürükledikleri çalılar gibi yakıyorlar. Kadınlar inliyor, erkekler korkularını yenmek ve kendilerini bu karanlık bahar gecesinde biraz olsun rahatlatmak için hızla puro içiyorlardı. İncil'deki evliyalar bu yaşadıklarımızı önceden söylemişler dedi köşede oturan protestan papazı ve erzak dolu bir sepet çıkardı. Korku ruhunu kemirdiğinde sen de kas kemir diye de ekledi oradakileri neşelendirmeye çalışarak. Köylüler sadece kölelik belgelerini, zenginlerin büro ve evlerini yakmakla kalmıyorlar, aynı zamanda yakında bütün beylerle hesaplaşmanın işaretlerini de veriyorlar diye devam etti memur. Arabacı sert bir hareketle atları aniden durdurdu. Sarsıntıdan yolcuların başlarının üstündeki bohçalar ve bavullar uçuştu. Kadın çığlıkları duyuldu. İşte oradalar diye bağırdı birileri. Karl ve Friedrich pencereye yapıştılar. Simsiyah gökyüzüne güneşin doğuşundaki gibi parlak bir ateş yansımıştı. Bir malikane yanıyor diye bağırıştılar her taraftan. Yakında Almanya'da bir tek şato bile kalmayacak. Sonra da köylüler kollarını bizim için sıvayacaklar. İşte anarşi budur. Ama arabanın yolunu hiç kimse kesmedi. 11 Nisan'da Karl ve Friedrich Köln'e vardılar. Gotik katedral değişmemiş olarak yine evlerin çatıları üzerinden yükseliyordu. Ama Marx'ın birkaç yıl önce bıraktığından beri kentin görünümü biraz değişmişti. Nibelungen destanındaki kahramanlara benzeyen iri yarı sarışın renliler sokaklarda keyifle dolaşıyordu. Bir zamanlar Marx ve Rutenberg'in bir yandan bira veya ren şarabı içerken parçalanmış Almanya'nın gelecekteki kaderini tartıştıkları semt pazarı civarındaki meyhanelerde artık çeşit çeşit salamlar ikram ediliyordu. Ren'in sol kıyısında kurulu bulunan Prusya kenti Köln, bir zamanlar bir Roma Colonia Agrippina'sıymış. Dipnot: Colonia Agrippina, Roma İmparatoru Nero'nun annesi Agrippina'nın kolonisi. Kent halkı eskiden beri zanaatçılık ve ticaretle ilgilenmekteydi. Tahıl, deri mamulleri, tütün, pirinç, şarap, kumaş ticareti yapılmaktaydı. Malların sevkiyatı içinde Ren'de çok sayıda büyük ve küçük deniz taşıtı çalışıyordu. Nehir hattı boyuna yarım daire gibi yerleşen Köln, tapınakları, meydanları ve zengin semtleriyle güzel bir kentti. Kentin en ilginç yapısı gotik mimari esaslara göre yapılmış ve dünyanın en muhteşem binalarından biri olan Köln Katedrali'ydi. Özellikle katedralin içindeki gemiyi destekleyen, görünüşte tüy gibi hafif yüz sütun çok etkileyiciydi. Ama güzel binaların yanı sıra birer labirent gibi uzanan, yayalar, yük arabaları ve faytonlarla dolu, pis, karanlık, dar, yağmuru yumru sokaklar da vardı. Köln uzun süre nüfus yoğunluğu bakımından Hamburg ve Berlin'den sonra Almanya'nın üçüncü kenti olmuştu. Nüfus önemli savaşlara ve yönetim değişikliğine bağlı olarak artıyor veya azalıyordu. 1848'de devrim rüzgarları esmeye başladığında kent çok gürültülü bir hale geldi. Aydınlık gökyüzünün altında tartışmak için toplanan işçiler ve dükkan sahipleri, köylüler ve üniversiteliler Almanya'yı sözcüklerin yardımıyla düzenlemeye, toplumsal yapıyı değiştirmeye, anayasanın oluşturulmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Almanya'nın yeniden birleşebileceğini umuyorlardı. Çünkü bir zamanlar Viyana Kongresi'nde Avusturya Şansölyesi Metternich, eski Alman İmparatorluğu'nun topraklarında 34 minik devletin cılız da olsa birliğini oluşturmayı başarmıştı. Avusturya güçlü Prusya'ya karşı onların koruyucusu rolünü oynamıştı. Ama Prusya ve Avusturya'nın denetimindeki önemli miktardaki toprak birliğin dışında kalmıştı. Bütün Alman devletlerini ve 4 özgür Alman kentini, Hamburg, Frankfurt, Lübeck ve Bremen, birleştiren tek kurul Frankfurt'taki Ulusal Meclis'ti ve Alman devletlerinin ayrı ayrı temsilcilerinden oluşuyordu. Marx ve Engels Köln'e gelir gelmez hemen işe koyuldular. Almanya'da ayrı bir parti kurma sorununu daha Şubat devriminden önce birkaç kez tartışmışlardı. Ama koşullar henüz olgunlaşmamıştı. Prusya'da ve tüm diğer Alman krallık ve prensliklerinde durum gittikçe karmaşıklaşıyordu. Bütün Almanya'yı kasıp kavuran, taşrada köylülerin ve küçük atölye ve dükkan sahiplerinin de desteklediği 1848 Mart'ındaki kanlı işçi ayaklanmalarından sonra Prusya kralı ve çok sayıda prens belirli tavizler vermek zorunda kaldı. Otokratik feodal rejime darbe indirilmişti. Ama elde edilmesi hiç de kolay olmayan bu zaferin meyvelerini zenginler, sanayiciler, bankerler, büyük mağaza ve fabrika sahipleri toplamaktaydı. Şaşkınlık içindeki Prusya kralı yeni hükümete yardım için Kempausen ve Hansmann'ı Berlin'e çağırdı. Bu kurnaz düzenbazlar en çok proletaryadan korktukları için zenginlerle ve prenslerle anlaşmayı tercih ettiler. Burjuvazinin ihanetinin sonucu monarşiye sadakatle hizmet eden muhafazakarlar poliste, orduda ve devlet kuruluşlarındaki yerlerini korumuştu. Marx ve Engels bütün bunları daha Fransa'dayken anlamışlardı. Çalışmak için proletaryanın politik bilince kavuşarak uyandığı, kudretinin ve yapabileceklerinin farkına vardığı Ren taşrasının ilerici kenti Köln'ü tercih etmeleri tesadüf değildi. Büyük bir devrimci gazete çıkarmak için de Köln'deki koşullar daha uygundu. Burada hala Napolyon'un yasaları hüküm sürüyordu. Bu kanunlar Berlin'de kesin olarak kabul edilen Prusya hukukundan daha fazla yurttaşlık hakları içeriyordu. Son derece meşgul olmasına karşın ailesinin çok uzaklarda olmasından üzüntü duyan Karl, Jenny'den daha fazla ayrı kalmak istemiyordu. Gelecek ne denli belirsiz görünürse görünsün, Jenny'yi ve çocuklarını yanına çağırmaya karar verdi. Onlar da kısa bir süre sonra Lenschen'le birlikte Köln'e geldiler. Yeni bir gazete çıkarmak kolay değildi, para yoktu. Marx, Köln'deki hissedarları sıkıştırırken Engels de bu zor iş için babasını ikna etmek umuduyla Barmen'e gitti. Babasının ticari bir amaçla girişimlerine yardım edeceğini düşünüyordu. Ama Wuppertal'e yaptığı ziyaret Engels'i hayal kırıklığına uğrattı. Engels de Marx'a yazarak çabasının olumsuz sonuç verdiğini bildirdi. Frederick'in bir zamanlar komünist olarak tanıdığı birçok kişi kendi işletmelerini kurduktan sonra gerçek burjuvalar haline gelmişti. Bunlar şimdi toplumsal sorunları tartışmaktan, vebadan korkar gibi korkuyor, böyle yapanları da kışkırtıcılıkla suçluyorlardı. 2 veya 3 gün sonra gidişat konusunda olumlu bir haber alacaksın diye yazdı Engels Karl'a. Radikal burjuvalar bile bizim yüzümüze bakınca gelecekteki en büyük düşmanlarını görüyorlar ve çok yakında onlara doğrultacağımız silahı elimize vermek istemiyorlar. Benim ihtiyardan kesinlikle bir şey koparılamaz. Ona göre Köln gazetesi her türlü isyanın mayalandığı yer olacak ve bize 1000 taler yerine 1000 peşrev kurşunu seve seve gönderecektir. Ancak Barmen'in çevresindeki birçok kenti dolaşıp, bütün diplomatik becerisini harekete geçirerek komünistlere sempati duyan varlıklı yurttaşları, belirli bir sermaye katmak yoluyla gazetenin yayınlanmasına katkıda bulunmaları için ikna etmeye çabalayan Frederick'in olağanüstü enerjisi ve zekası engelleri aşmayı başardı. Sonunda Marx'ın Köln'de sağladıklarına ek olarak o da 14 hissedar bulmuştu. Uzun süredir beklenen Yeni Ren gazetesi Neue Rheinische Zeitung, Haziran'ın ilk günlerinde yayınlanmaya başladı. Gazetenin genel yayın yönetmeni Marx'tı. Redaksiyon kurulunda ise Engels, G. Wert, H. Bürgers, E. Dronke, Wilhelm ve Ferdinand Wolf yer alıyorlardı. Gazetenin başlık altı yazısında demokrasi organı ibaresi vardı. Marx ve Engels tüm büyük veya küçük Alman prensliklerinin ve Kraliyet Prusya'sının durumunu göz önünde bulundurmak zorundaydılar. Alman emekçi halkının çoğunluğunu zanaatkarlar oluşturuyordu. Alman sanayisi Fransa ve özellikle İngiltere sanayisinden oldukça geriydi. Politik bakımından parçalanmış Almanya'da kitlesel bir proleter parti oluşturma imkanı yoktu. Bunun farkında olan Komünistler Birliği'nin birkaç yüz üyesi, Marx ve Engels gibi memleketlerine dönmüşlerdi ve yorulmak bilmeden çalışıyorlardı. Ama onlar da efendilerine güvenen ön yargılı emekçi kitlesini hemen harekete geçiremezlerdi. Yayın hayatını sürdürebilmesi için para veren hissedarlar, Yeni Ren gazetesinin kendilerini sakinleştiren ve hayran bırakan demokrasi sözcüğünün temel alındığı bir politik çizgiyi takip etmesinde ısrar ediyorlardı. Bütün bunları hesaba katan Marx, Engels ve yandaşları Köln Demokratik Birliği'ne üye oldular. Mart'ta Berlin ve Viyana'da başlayan devrimci çatışmalardan birkaç ay sonra nehrin kabaran suları tekrar yatağına döndü. İktidar dümenini ellerinde tutanlar, feodal öncüllerinden sadece özgürlük ve adalet talepleri, işçilerin yaşamını iyileştirme gibi konulardaki abartılı nutuklarıyla ayrılıyorlardı ve ne kadar çok laf sarf etmişlerse o kadar az iş yapmışlardı. Yasalarda ciddi değişiklikler yapması ve Almanya'yı birleştirmesi beklenen Frankfurt'taki Ulusal Meclis'in bütün vaatleri, sözcükler ve iyi dilekler denizinin dibini boylamış ve her şeyin eskisi gibi kaldığı görülmüştü. 18 Mayıs 1848'de Frankfurt'taki meclisin genel toplantısı açıldı. Tüm demokratlar umutlarını bu toplantıya bağlamışlardı. Temsilcilerin gelecekteki Birleşik Alman Devleti'nin anayasa maddelerini oluşturacakları ümit edilirken, kısa bir süre sonra anlaşıldı ki Frankfurt Meclisi herhangi bir yaptırım gücünden yoksundu ve onu elde etme yönünde çaba da harcamıyordu. Sadece mecliste çoğunlukta olan liberaller değil, küçük burjuvazinin temsilcileri de birer gevezeydi. Korkaklıklarını, iradesizliklerini ve hızla büyüyen karşı devrimci hareket karşısında halka önderlik etme konusundaki apaçık isteksizliklerini sözcüklerin ardına gizliyorlardı.